Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Morg Sokağı Cinayeti. Edgar Allan Poe. Okuyan Esra Bayındır. Adam Yayınları. Çağımızın en güçlü yazarı. Sarhoş, yoksul, ezik, dışlanmış Edgar Allan Poe, dingin ve erdemli bir Goethe'den ya da Walter Scott'tan çok daha fazla hoşuma gidiyor. O ve onun gibi özel yapıdaki adamlar için şöyle diyeceğim. Bizler adına acı çektiler. Charles Baudelaire. Daha önce yayın evimizce Olağan Dışı Öyküler adıyla yayımlanan kitapta yer almış olan Morg Sokağı Cinayeti'ndeki öyküler, İngilizce asıllarından ve yazara bağlılığı en önemli ilke kabul eden bir anlayışla çevrilmiştir. Garip, dengesiz ve saplantılarla dolu yapısının kendini cinayete ya da deliliğe sürüklemesini önlemek için Poe'nun elinin altında bir başka zehir vardı. Herkesin aynı rahatlıkla kullanamayacağı bir zehir. Güzel ve özenli yazısıyla arada bir derin üzüntüsünden sıyrılmasını sağlayan ürkünç, kasvetli ama avutucu imgeleri kağıda döktüğü mürekkepten söz ediyorum. Marie Bonaparte. Siren'lar hangi şarkıyı söylerlermiş? Ya da Aşil, kadınların arasına saklandığı zaman hangi adı takınmış? Gerçi şaşırtıcı sorulardır bunlar ama bütün tahminlerin ötesinde oldukları da söylenemez. Sir Thomas Browne. Çözümleme diye adlandırdığımız düşünce gücünün kendisi çözümlenmeye pek elverişli değildir. Onu sadece vardığı sonuçlarla değerlendirebiliriz. Bildiğimiz bir şey de şu. Çözümleme gücüne aşırı derecede sahip olmak, insanoğlu için her zaman gerçek bir tat kaynağıdır. Güçlü bir adam nasıl vücudu ile övünür, adalelerini çalıştıran hareketlerden hoşlanırsa, çözümleyici de karmakarışık şeylerin içinden çıkmaya çalışarak kafa yormaktan hoşlanır. Yeteneğini göstermesine yarayacak en saçma işlerden bile tat alır. Bilmecelere, bulmacalara, anlaşılmaz yazılara pek düşkündür. Bunları çözerken o derece beceriklilik gösterir ki alelade kimselere doğaüstü bir iş yapıyormuş gibi gelir. Yöntemli düşünceyle vardığı sonuçların havasında gerçekten de bir içe doğmuşluk vardır. Bu çözümleme yeteneğinin canlanmasına herhalde matematiğin hele onun en yüksek kolu olan ve karışık işlemleri var diye adeta değerini arttırmak içinmiş gibi yanlış olarak analitik dediğimiz çeşidinin çok etkisi vardır. Gene de aslında hesaplamak, çözümlemek değildir. Örnekse bir satranç oyuncusu hiç çözümleme yapmadan bazı hesaplamalar yapar. Şunu da söylemeli, satranç oyununun düşünce üzerindeki etkileri çok yanlış anlaşılmıştır. Bir bilim kitabı yazmıyorum, sadece biraz tuhaf bir öyküye başlangıç olarak gelişigüzel bazı görüşlerimi sıralıyorum. Bunu fırsat bilerek gösterişi sevmeyen dama oyununun ustaca bir araya getirilmiş saçma zorluklarla dolu satranç oyununa oranla düşünce gücünün en yüksek katlarını kullandırmak bakımından daha keskin, daha yararlı olduğunu ileri süreceğim. Satranç oyununda taşların değişik, başka başka hareketleri vardır. Değerleri de çeşitlidir. Birbirine uymaz. Karışıklığı derinlik sanıyor, yanılıyorlar. Görülmemiş bir yanılma değil doğrusu. Bu oyun bütünüyle dikkate dayanır. Bir an dikkatiniz gevşeyecek olsa hata yaptınız demektir. Ya bir taş kaybedersiniz ya da yenilirsiniz. Hareketler sadece türlü türlü değil, üstelik karışıktır da. O yüzden bu gibi hatalara düşmek olasılığı çoktur. 10 oyundan 9'unu Kafası derli toplu işleyenler kazanır. Zeki olmak yetmez. Damada ise tam tersini, hareketler tek çeşittir. Pek öyle bir değişiklik yoktur. Dikkatsizlik olasılığı azalmıştır. Dikkat kullanılmaz bile. Her iki tarafta kazandıklarını kendi beceriklilikleriyle kazanırlar. Daha elle tutulur bir örnek verelim. Bir dama oyunu var diyelim. Sadece 4 tane dama olmuş, taş kalmış ortada. Elbette ki böyle bir durumda hata yapılması beklenemez. Kazanmak için oyuncular eş değerde iseler, görülmemiş bir hareket yapmak gerekir. Öyle bir hareketi de insan ancak kafasını kullanarak bulabilir. Basma kalıp çarelere başvuramayacağından, çözümleyici, karşısındakinin ruhuna girmek, düşünüşünü anlamak zorundadır. Böylece bir bakışta bazen gerçekten gülünecek derecede basit olan ana yöntemler, baştan çıkarıcı, yanlış hesaplara sürükleyici oyunlar buluverir. Briç denilen iskambil oyununun hesaplama gücüne dayandığı söylenir. Öte yandan en akıllı kimseler bile satrancı saçma bulurlar da bu oyundan açıkça görülen ama nedeni pek bilinmeyen bir tat alırlar. En küçük bir kuşkum olmadan söylüyorum. Çözümleme gücünü onun kadar çalıştıran başka hiçbir oyun yoktur. Yeryüzündeki en iyi satranç oyuncusu, satrancı en iyi oynayan kimsedir. O kadar. Bir içte ustalık ise bir insanın kafasını kullanabildiğini, akılların çarpışacağı çok daha önemli işlerde de başarı sağlayabileceğini gösterir. Ustalık derken elverişli yardımların geleceği, bütün kaynakları bir anda kavrama gücüne sahip olan örnek bir bilinç oyuncusunun olgunluğunu düşünüyorum. Bu kaynaklar hem pek çoktur hem de pek çeşitlidir. Üstelik düşüncenin öyle kuytu köşelerinde saklıdırlar ki alelade kimselere erişilmez. Yanına varılmaz şeylermiş gibi görünürler. Dikkatle gözlemek, iyi hatırlamak demektir. Onun için kafası derli toplu işleyen bir satranç oyuncusu bir içte de kendini gösterebilir. Sonra Hoyle kuralları da oyunun mekanik yapısına dayandıklarından herkesin yeteri kadar anlayabileceği şeylerdir. Böylece sağlam bir belleği olup kitaba uyarak oynayan herkese iyi oyuncu demek bir alışkanlık haline gelmiştir. Ama kurallara sığmayan şeyler de vardır. İşte çözümleyicinin ustalığı öyle durumlarda belli olur. Sessizlik içinde bazı gözlemler yapar, bazı sonuçlar çıkarır. Belki arkadaşları da yapar aynı şeyi ama herkes kendine göre bir bilgi elde eder. Bu bilginin azlığı ya da çokluğu sadece varılan sonuçların doğruluğundan gelmez. Daha çok gözlemlerin niteliğinden gelir. İş neyi gözleyeceğini bilmektir. Bizim oyuncumuz dikkatini sınırlamaz. Kendimi oyuna vermeliyim diyerek oyunun dışındaki şeylerden çıkarılabilecek sonuçları bir yana atmaz. Ortağının yüzündeki değişikliklere dikkat eder. Öbür iki oyuncu ile inceden inceye ölçüştürür. Her elde kağıtların nasıl dağıtıldığını kestirmeye çalışır. Oyuncuların bakışlarından kozların, onörlerin kimlerde olduğunu anlar. Oyun devam ederken yüzlerdeki bütün değişiklikleri kollar. Güven, şaşkınlık, utku, can sıkıntısı gibi kolayca belli olan değişikliklere bakarak bazı düşünceler elde eder. Bir elin alınışından onu alanın aynı cinsten başka bir kağıdı olup olmadığını kestirir. Şaşırtmak için oynanan bir kağıdı masanın üstüne atılışındaki edadan anlayıverir. Ağızdan kaçan ya da rastgele söylenen bir söz, bir kağıdın düşüşü, ters dönüşü, görülmemesi için harcanan çaba ya da umursamazlık, kazanılmış ellerin sıralanıp sayılışı, sıkıntı, duralama, heveslenme, heyecan, bütün bunlar onun sanki içine doğmuşçasına ortaya attığı gerçekleri bulmasına, durumu görebilmesine yardım eder. İlk 2-3 kağıt oynandı mı herkesin elinde neler olduğunu öğrenir. Ondan sonra da bütün eller yere açılmış gibi rahat rahat hiç çekinmeden oynamaya başlar. Çözümleme gücü bildiğimiz beceriklilikle karıştırılmamalıdır. Gerçi çözümleyici ister istemez becerikli bir kimsedir. Ama becerikli kimselerin hepsi çözümleme yapamazlar. Kuruculuk ya da birleştiricilik gücü diye adlandırılan ve bilginlerin bence yanlış olarak ayrı bir organdan geldiğine inandıkları, ilkel bir yetenek sandıkları beceriklilik, kafası işlemeyen, aptal denilebilecek kimselerde de sık sık görülen bir şeydir. O kadar ki insan düşüncesi üzerine eser veren yazarların aşağı yukarı hepsi bu gerçeğin farkına varmışlardır. Çözümleme gücü ile beceriklilik arasındaki uzaklık, çeşitli hayalleri kafaya toplama gücü ile bunlardan yeni bir hayal yaratabilme gücü arasındaki uzaklıktan bile fazladır. Ama büyük bir benzerlikleri de vardır. Gerçekten becerikli kimseler kafası hep hayallerle dolup taşan kimselerdir. Yaratma gücü olanlar ise birer çözümleyiciden başka bir şey değildirler. Aşağıdaki öykü okuyucuya sanki ileri sürdüğüm bu düşüncelerin bir açıklamasıymış gibi görünecektir. 1800 yılının ilk yazı ile yaz başlarını geçirdiğim Paris'te Monsieur C. Auguste Dupin adında biriyle tanışmıştım. Gerçekten ünlü bir aileden olan bu genç, bazı talihsizlikler yüzünden iyice yoksul düşmüş, hayatın yükü altında ezilerek her türlü hareketten bezmişti. Eski servetini elde etmek için uğraştığı da yoktu. Alacaklılarının hoşgörüsüyle baba malının pek az bir parçası elinde kalmıştı. Oradan gelen parayla hayatın kaçınılmaz gereksinimlerini karşılayarak hiç şatafata sapmadan güçlükle geçiniyordu. Tek lüksü kitaplardı. Onları elde etmek Paris'te öyle pek zor bir iş değildir. İlk karşılaşmamız Montmartre sokağındaki karanlık bir kitaplıkta oldu. İkimiz de aynı kitabı arıyorduk. Ender bulunan pek önemli bir kitaptı. Bu olay bizi birbirimize yakınlaştırmaya yetti. Tekrar tekrar buluştuk. Bir Fransızın kendisinden söz ederken takınacağı tam bir açık yüreklilikle anlattığı aile öyküsü beni pek ilgilendirmişti. Okuduğu kitapların çokluğuna da şaşıp şaşıp kalıyordum. Ama asıl ruhumu bir ateş gibi saran, yaratıcı hayallerinin sıcaklığı, canlılığı, tazeliğiydi. Paris'te o zaman aramakta olduğum şeyleri ararken, böyle bir adamın dostluğu benim için değeri ölçülmez bir hazineydi. Bu düşüncemi ona açıkça söyledim. Sonunda kentte kaldığım sürece birlikte oturmaya karar verdik. Ben onun kadar darlık içinde olmadığımdan bir ev tutup ruhlarımızın karanlık havasına uyacak bir biçimde döşemeyi üzerime aldım. Tuttuğum ev Saint-Germain'in dış mahallelerinde ıssız bir yerdeydi. Zamanın aşındırdığı çirkin, neredeyse yıkılacak eski mi eski bir yapıydı. Ne olduğunu sorup öğrenmediğimiz bazı boş inananlar yüzünden yıllarca boş kalmıştı. Orada geçirdiğimiz hayat bilinseydi, herkes bize deli gözüyle bakardı. Ama işte zararsız delilerden. Tam bir yalnızlık içindeydik. Hiç konuk kabul etmiyorduk. Evimizin yerini eski arkadaşlarımdan saklamıştım. Dupin'in ise zaten yıllardır Paris'te hiç kimseyle bir alışverişi kalmamıştı. Kendi başımıza yapayalnız yaşıyorduk. Geceyi salt gece diye sevmek, arkadaşımın bir eğlencesiydi. Hayallerine hız veren garip bir eğlence. Başka ne diyebilirim buna? Bütün öbür huylarına olduğu gibi bu değişik huyuna da sessizce uymuştum. Kendimi bütün bütün onun kaprislerine bırakmıştım. Tanrı'nın karanlığı her zaman yeryüzünü sarmadığından gündüzleri onu biz yaratıyorduk. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaşlı evimizin bütün pancurlarını kapatıyor, soluk, cansız ışıklar saçan bir çift şamalı fitil yakıyorduk. Bu fitillerden keskin bir koku yayılıyordu. Onların ışığında ruhlarımızı hayallere bırakıyor, saatin vuruşları gerçek karanlığın geldiğini haber verene kadar okuyor, yazıyor ya da konuşuyorduk. Sonra kol kola caddelere fırlıyor, kalabalık kentin ışıkları gölgeleri arasında geç saatlere kadar oradan oraya başıboş dolaşıyor, sadece sessiz bir seyirci olarak tadılabilecek sonsuz heyecanlar arıyorduk. Böyle zamanlarda Dupin'in gösterdiği o garip çözümleme gücüne kolayca hayal kuran bir insan olduğunu bildiğim için şaşmamam gerektiği halde pek şaşıyor, hayran oluyordum. Gösterişinden değilse bile çözümleme işini yapmaktan büyük tat alıyordu. Saklamıyordu bunu. Kıkır kıkır gülerek insanların çoğunun göğüslerinde kendine doğru açılmış pencereler olduğunu söylüyor, övünüyordu. Bu gibi sözler söyledikten sonra benim üzerime bilgisinin genişliğini gösteren şaşırtıcı şeyler anlatmayı alışkanlık edinmişti. Böyle anlarda tavrına bir soğukluk, bir anlaşılmazlık gelirdi. Gözleri boş boş bakardı. Aslında kalın olan sesi 3 kat tizleşirdi. Kelimeleri söyleyişindeki açık seçiklik, konuşmasındaki ağırbaşlılık olmasa insan huysuzlaştığını sanırdı. Onun bu haline bakarken ruhun ikiye bölünüşü üzerine kurulmuş olan eski bir felsefe anlayışını hatırlardım. Dupin'i kafamda ikiye bölmek pek hoşuma giderdi. Biri yaratıldığı gibi herhangi bir insandı, öbürü ise bir çözümleyiciydi, bambaşka bir insan. Bu söylediklerime bakarak olmayacak şeyler anlattığımı ya da düşsel bir öykü kaleme aldığımı sanmayın. Fransızın bu halleri sadece heyecanlı, belki de hasta bir ruhun yarattığı şeylerdi. Ama öyle zamanlarında yaptığı çözümlemelerin şaşırtıcılığına gelince bunu bir örnekle anlatmak daha iyi olur. Bir gece Palais Royal yakınlarında uzun, pis bir caddede dolaşıyorduk. İkimiz de düşüncelere dalmış olduğumuz için en aşağı 15 dakikalık bir zaman boyunca tek kelime bile konuşmamıştık. Dupin birdenbire şu sözlerle yırttı sessizliği. Gerçekten pek ufak tefek bir adamdır o. Théâtre des Variétés'ye daha yakışır. Şüphesiz öyle diye cevap verdim. Hiç düşünmeden vermiştim bu cevabı. Artık o anda ne kadar dalgın olduğumu anlayın. Onun bu sözlerinin kafamdan geçenlere tıpatıp uyduğunun farkına varmamıştım. Bir an içinde kendimi toparladım ama şaşkınlığım pek derindi. Dupin dedim ciddi bir sesle. Aklım almıyor bunu. Şaşkınlığımı saklayacak değilim. Duygularıma inanamıyorum. Nasıl olur da benim şeyi düşündüğümü burada durdum. Kimi düşündüğümü bilip bilmediğini hiç kuşkuya yer kalmadan öğrenmek istiyordum. Chantilly'yi düşündüğümü desene dedi. Niye duraladın? Ufak tefekliği yüzünden trajedilere yakışmadığını düşünüyordun. Gerçekten de düşüncelerimin ana konusu buydu. Chantilly eskiden Saint Denis sokağının ayakkabı tamircisiydi ama sahneye heves ederek Crébillon'un Xerxes adlı trajedisinde Xerxes rolünü oynamaya kalkmış, bu yüzden de dile düşmüştü. Tanrı aşkına söyle diye bağırdım. Hangi yöntemle? Eğer bir yöntemin varsa nasıl böyle ruhumun derinliklerine giriyorsun? Anlat bana. Aslında gösterebildiğimden çok daha fazla bir heyecana kapılmıştım. Yemişçi neden oldu dedi arkadaşım. Bu kundura tamircisinin Xerxes rolü için epeyce kısa boylu olduğu sonucuna varmana yemişçi yol açtı. Yemişçi mi? Şaşırtıyorsun beni. Tanıdığım yemişçi falan yok benim. Bu sokağa saptığımız sırada sana çarpan adam. 15 dakika kadar bir şey oldu. Hatırlamıştım. C sokağından bulunduğumuz caddeye saptığımız sırada başının üstünde koca bir sepet elma taşıyan bir yemişçi istemeyerek bana çarpmıştı. Az daha yere yuvarlanacaktım ama bunun Chantilly ile ne ilgisi olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Bir damla bile olsun şarlatanlığı yoktu Dupin'in. Açıklayacağım dedi. Hepsini anlarsın şimdi. Önce yemişçi ile çarpıştığından bu yana aklından geçirdiğin şeyleri geriye doğru bir sıralayalım. Zincirin ana halkaları şöyle gidiyor. Chantilly, Orion, Dr. Nichols, Epicurus, Stereotomy, caddenin taşları, yemişçi. Hayatlarının herhangi bir çağında düşüncelerinin vardığı bir takım sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırmamış, böyle sıralamalar yapmaktan tat almamış kimseler pek azdır. Bu işi çoğu zaman ilgi çekicidir. Hele ilk olarak deneyenler başlangıç noktası ile sonuç arasındaki uzaklığı, birbirini tutmazlığı görünce pek şaşırırlar. Fransızın bu sözlerini dinlediğim, söylediklerinin hepsinin doğru olduğunu kabul etmek zorunda kaldığım sırada ne derece büyük bir şaşkınlığa kapıldığımı artık siz kestirin. Şöyle devam etti. Yanılmıyorsam C sokağından ayrılırken atlardan söz ediyorduk. Tartıştığımız son konu buydu. Köşeyi saparken başının üstünde koca bir sepet taşıyan bir yemişçi sürtünerek yanımızdan geçti. Sana biraz hızlıca çarpmış olacak ki kaldırımı tamir etmek için kenarda yığılı duran taşlara doğru sendeledin. Oynak bir taşın üstüne basınca ayağın kaydı. Topuğun biraz incindi, kızdın. Hırçınlaştın, birkaç kelime mırıldandın. Dönüp taş yığınına bir baktın, sonra sessizce ilerledin. Yaptıklarını bile bile dikkat etmedim. Ama ta eskiden beri gözlem benim için kendiliğinden ola gelen kaçınılmaz bir şeydir. Gözlerini yere dikmiştin. Canın sıkkın bir halde kaldırımdaki çukurlara, oyuklara bakıyordun. Hala taşları düşünmekte olduğunu bundan anladım. Lamartine pasajının oraya gelene kadar bu böylece devam etti. Orada bir deneme olarak kaldırımı tahtadan küçük taşlar biçiminde kesilmiş, düzgün tahtalardan yapmışlardı. Onları görünce yüzün aydınlandı. Dudakların kıpırdadı. Stereotomi kelimesini mırıldandın. Buna kuşkum yok. Kesme, biçim verme anlamına gelen bu kelime ile kaldırımın tahtanın oluşu arasında kolayca görülen bir ilgi vardı. Stereotomi kelimesini ise atomları düşünmeden söyleyemeyeceğini biliyordum. Atomları düşününce de Epikürüs teorilerini hatırladın. Bir zaman önce bu konuyu tartıştığımızda kozmografya biliminin ileri sürdüğü son nebulöz teorileri ile bu değerli Yunanlının tahminleri arasındaki benzerliğe dokunmuştum. Son buluşlarla o tahminlerin doğrulanmakta olduğunu söylemiştim. Bunları hatırlayacağın için gözlerini Orion yıldızlarının oradaki büyük nebulöze doğru kaldıracağını umuyordum. Bu hareketi yapacağına emindim. Gerçekten de başını kaldırıp yukarı baktın. Böylece düşüncelerinin akışını doğru olarak takip ettiğimi anladım. Müze'nin dünkü sayısında çıkan O Acı Yerme yazısında yazar, Chantilly'nin ayakkabıcı oluşuna dokunan bir takım terbiyesizce sözler söylerken, seninle üzerinde sık sık konuştuğumuz Latince bir dizeyi aktarmıştı. Hani şu dize, Perdidit Antiquum Litera Prima Sonum. Bunun önceleri Urion diye yazılan Orion ile ilgili olduğunu ta ne zaman anlatmıştım sana. O açıklamayı yaptığım sırada beni öyle bir dinliyordun ki sözlerimi hiç unutmayacağını anlamıştım. Bu yüzden de Orion ile Chantilly kelimelerinin kafanda birbirini kovalayacağı açıktı. Böyle bir çağrışımın olup bittiğini dudaklarında doluşan gülümseme belli etti. Zavallı kundura tamircisinin harcanışını düşünüyordun. O ana kadar kendini bırakmış bir halde yürümekteydin. Birden doğrulup dikleştiğini gördüm. Bunu gördükten sonra artık Chantilly'nin ufak tefekliğini düşündüğünden kuşkum kalmadı. İşte tam bu noktada düşüncelerini keserek onun Chantilly'nin gerçekten pek ufak tefek bir adam olduğunu, Théâtre de Variété'ye daha yakışacağını söyledim. Bunun üzerinden çok geçmeden bir gün Gazette Tribune'un gece baskılarından birine bakıyorduk. Aşağıdaki satırlar dikkatimizi çekti. Olağan dışı cinayetler. Bu sabah saat 3'e doğru Saint-Roch mahallesi halkı birbiri ardına gelen korkunç çığlıklarla uyanmışlar. Bu çığlıklar Morg sokağında Madame L'Espanaye ile kızı Mademoiselle Camille L'Espanaye'in oturmakta oldukları bir evin 4. katından gelmekteymiş. Kapıyı içeridekilere güzellikle açtırmak için boşuna harcanan birkaç dakikadan sonra Aralarında iki de jandarma bulunan 8-10 komşu bir demir çubukla kilidi kırarak içeri girmişler. Bu sırada çığlıklar kesilmişmiş ama komşular merdivene saldırdıkları anda evin yukarılarından doğru kavga eden kızgın sesler gelmiş. İkinci katın sahanlığına vardıklarında bu sesler de kesilmiş. Her şey tam bir sessizliğe gömülmüş. Komşular hemen dağılıp bütün odaları aramaya başlamışlar. Dördüncü katın arka tarafındaki büyük odaya girince bu odanın kapısı içeriden kilitli olduğundan kırılarak açılmış. Hepsi büyük bir şaşkınlık ve korkuya kapılarak duralamışlar. Odanın içi karmakarışıkmış. Paramparça edilmiş eşyalar sağda solda darmadağın duruyormuş. Bir tek yatak varmış. Onun da şiltesi ta odanın ortasındaymış. Bir sandalyenin üstünde kanlı bir ustura görmüşler. Şöminin ocağında 2-3 tutam köklerinden zorla çekilip çıkarılmışa benzeyen kan içinde kırlaşmış insan saçı bulunmuş. Yerlerde ise 4 Napolyon altını, 1 topaz küpe, 3 büyük gümüş kaşık, metal darjeden yapılmış 3 daha küçük kaşık, içlerinde 4000 franga yakın altın olan 2 torba bulunmuş. Bir köşede duran konsolun çekmeleri açıkmış, içleri yağma edilmiş gibi bir haldeymiş ama büsbütün boşaltılmamışlar. Şiltenin altından, yatağın değil, küçük demir bir kasa çıkmış. Onun da kapağı açıkmış, anahtar üstünde duruyormuş. İçinde birkaç eski mektup ile değersiz kağıtlardan başka bir şey yokmuş. Odada Madame L'Espanaye'in varlığını gösteren bir izle rastlanmamış ama ocakta biraz fazlaca kurum olduğu görülerek baca araştırılmış. Anlatılması bile korkunç. Dar deliğin epeyce yukarılarına itilmiş olan ve tepe taklak duran bir ceset, genç kızın cesedi dışarı çıkarılmış. Daha sıcakmış. Şöyle bir gözden geçirmişler, her yanı yara bere içindeymiş. Kuşkusuz bütün bunlar bacaya sokulduğu, çıkarıldığı sırada olmuş şeylermiş. Yüzünde tırmık izleri, gırtlağında çürükler, derin tırnak yaraları varmış, boğularak öldürülmüşe benziyormuş. Evi baştan aşağı iyice araştırıp başka hiçbir şey bulamayan komşular arkadaki küçük bir taşlığa çıkınca ihtiyar kadının cesediyle karşılaşmışlar. Boynu ta dibine kadar kesikmiş. Kadını yerden kaldırmaya çalışırken başı ayrılıp düşüvermiş. Bütün ceset kırık içindeymiş ve parça parçaymış. İnsana benzer yeri yokmuş. Öyle sanıyoruz ki bu korkunç olayın iç yüzünü ortaya dökecek bir ipucu ele geçirilmiş değildir. Ertesi günkü gazetede şunlar yazılıydı. Morg sokağındaki facia. Bu olağan dışı ve korkunç olay dolayısıyla olay yani affer kelimesinin Fransa'da bizde olduğu gibi öyle önem bakımından hafiflik duygusu veren bir anlamı yoktur. Pek çok kimse sorguya çekilmiş ama durumu aydınlatacak bir bilgi elde edilememiştir. Sorguya çekilenlerin söylediklerini aşağıda veriyoruz. Pauline Dubourg, çamaşırcı kadın. Öldürülenlerin ikisini de 3 yıldır tanıdığını söylüyor. Çamaşırlarını yıkarmış. Yaşlı bayanla kızı pek iyi geçinirlermiş. Pek severlermiş birbirlerini. Günü gününe para verirlermiş. Ne çeşit bir hayat sürdüklerini, gelirlerinin kaynağını bilmiyor. Madame L'nin falcılık ettiğini sanıyor. Biriktirilmiş parası olduğu söylenirmiş. Çamaşırları almak için gittiği ya da onları yıkadıktan sonra geri getirdiği zamanlar evde başka hiç kimseyle karşılaştığı olmamış. Hizmetçi kullanmadıklarına emin. Sadece 4. kat döşeliydi diyor. Öbür katlarda eşya yokmuş. Pierre Moreau, tütüncü. 4 yıla yakın bir zamandır Madame L'Espanaye'ye tütün ve enfiye satmakta olduğunu söylüyor. Doğma büyüme o mahalleli. İhtiyar kadınla kızı aşağı yukarı 6 yıldır öldürüldükleri evde oturuyorlarmış. Daha önce bir kuyumcu otururmuş orada. Üst kattaki odaları da çeşitli kimselere kiraya verirmiş. Ev aslında Madame L'Espanaye'in malıymış. Kiracısının evi hor kullanmakta olduğunu görünce onu çıkarıp kendi taşınmış. Bir kere de canı yandığı için boş kalan katları da kiraya vermemiş. İhtiyar kadın çocuk gibiymiş. Kızını ise tanık 6 yıl boyunca ya 5 ya 6 kere görmüş. Her ikisi de son derece içe kapanık bir hayat sürüyorlarmış. Herkes paralı olduklarına inanırmış. Komşular arasında Madame L'Espanaye'in falcılık ettiği söylentileri dolaşırmış ama o inanmıyor bu dedikodulara. Evlerinin kapısından içeri ihtiyar kadınla kızından başka bir iki kere hamal, 8-10 kere de doktor girdiğini görmüş, o kadar. Daha birçok kimseler, komşular bu sözlere uyan şeyler anlatmışlar. Eve sık sık gelip giden bir tanıdıkları yokmuş. Madame L'Espanay ile kızının yaşayan akrabaları olup olmadığını da kimse bilmiyor. Ön pencerelerin pancurları pek ender açılırmış. Arka pencerelerinki ise hep kapalıymış. Sadece 4. kattaki o büyük arka odanın pancurları açık dururmuş. Ev iyi bir evmiş, çok eski değilmiş. Isidore Müze, jandarma, sabah saat 3'te çağrıldığını, kapının önünde içeri girmek için uğraşan 20 belki de 30 kişi olduğunu söylüyor. Kapıyı kasatura ile açmış, demir çubukla değil. Zor olmamış bu iş. Kapı çift kanatlıymış. Üstelik alt ve üst sürgüleri de açıkmış. Çığlıklar kapı zorlanana kadar devam etmiş. Sonra birdenbire kesilmiş. Çok acı çeken bir insanın ya da insanların çığlıklarına benzeyen yüksek, uzun haykırışlarmış bunlar. Kısa, kaçamak şeyler değilmiş. Tanık merdivenden yukarı koşmuş. İlk sahanlığa vardığında kızgın kızgın kavga eden iki yüksek ses duymuş. Biri hırçın, boğukça bir sesmiş, öbürü daha keskinmiş. Çok tuhaf bir sesmiş. Birincisinin bazı kelimelerini anlamış, bir Fransızın sesiymiş bu. Kadın olmadığına emin, anlayabildiği kelimeler şunlar. Sacre, diable. Keskin ses bir yabancınınmış. Kadın mı, erkek mi bilemiyor. Ne söylediğini de anlayamamış. Dilini İspanyolcaya benzetmiş. Tanık odanın cesetlerin halini dünkü sayımızda okuduğunuz gibi anlatmıştır. Henry Duval, bir komşu, mesleği kuyumculuk, eve ilk girenlerden biri olduğunu söylüyor. Genel olarak müzenin söylediklerini doğruluyor. İçeri girer girmez kapıyı kapamışlar. Çünkü dışarıda saatin uygunsuzluğuna karşın kaşla göz arasında toplanmış olan büyük bir kalabalık varmış. Bu tanığa göre keskin ses bir İtalyanmış, öyle sanıyor. Fransız değilmiş, buna emin. Erkek sesi olduğuna emin değil. Belki de kadın sesiydi, diyor. İtalyanca bilmezmiş. Kelimeleri seçememiş. Konuşanın İtalyan olduğunu sesinin ahenginden anlamış. Madame L'Espanay ile kızını tanırmış. İkisiyle de sık sık konuşurmuş. Keskin sesin onlardan birinin sesi olmadığına emin. Odenheimer, lokantacı. Bu tanık bildiklerini kendi isteğiyle gelip anlatmıştır. Fransızca konuşamadığı için tercüman yardımıyla sorguya çekilmiştir. Amsterdamlıymış. Çığlıklar atıldığı sırada evin önünden geçmekteymiş. Dakikalarca sürdü, diyor. Belki 10 dakika sürmüş. Uzun, yüksek, çok korkunç, acılı çığlıklarmış. Tanık eve ilk girenlerden biriymiş. Daha önce söylenenleri her bakımdan doğruluyor. Yalnız bir noktada ayrılıyor onlardan. Keskin sesin bir erkek sesi olduğuna emin. Hem de bir Fransızmış. Kelimeleri anlayamamış. Yüksek sesli, çabuk çabuk, kesik kesik söylenen kelimelermiş bunlar. Sadece kızgınlık değil, biraz da korku varmış söylenişlerinde. Sonra ses kaba bir sesmiş. Keskinliğinden çok bir kabalığı varmış. Durmadan sacre, diable kelimelerini tekrarlıyormuş. Bir kere de mon dieu demiş. Jules Mignot, bankacı. Deloren sokağındaki Mignot Ev Fils Bankası'nın sahiplerinden, ihtiyar Mignot. Madame L'Espanay'ın bir yerden geliri varmış. 1800 yılının 8 yıl önce ilk yazında onların bankasında bir hesap açtırmış. Sık sık ufak miktarlarda paralar yatırırmış. Ölümünden 3 gün önceye kadar da hiç para çektiği olmamış. O gün kendisi gelip 4000 frank almış. Bu miktar altın olarak ödenmiş. Parayı eve götürsün diye de kadının yanına katiplerden birini katmışlar. Adolphe Le Bon, Mignot Ev Fils Bankası'ndaki katip. O gün öğleye doğru iki torba içinde 4000 frank taşıyarak Madame L'Espanay ile birlikte eve kadar gitmiş olduğunu söylüyor. Kapı açılınca Mademoiselle L'Espanay görünerek elindeki torbalardan birini almış. Öbür torbayı da ihtiyar kadın almış. Bunun üzerine selam vererek yanlarından ayrılmış. O sırada sokakta hiç kimseyi görmemiş. Sapa bir yan sokaktır. Bekleyip geçen olmaz. William Byrd, terzi. Evi ilk gelenlerden biri olduğunu söylüyor. İngiliz. 2 yıldır Paris'te oturuyor. Merdiveni en önde çıkanların arasındaymış. Kavga eden sesleri duymuş. Hırçın ses bir Fransızınmış. Erkek sesiymiş. Birkaç kelimeyi anlamış ama hepsini hatırlayamıyor. Sacre ile Mon Dieu kelimelerini iyice duymuş. Bir ara öyle sesler işitmiş ki birkaç kişinin boğuştuğunu sanmış. Ayakların yere sürtünmesinden, itişip kakışmadan çıkan seslermiş bunlar. Keskin ses epeyce yüksek çıkıyormuş. Hırçın sesten daha yüksekmiş. Bu sesi çıkaranın İngiliz olmadığına emin. Alman olduğunu sanıyor. Kadın sesine benzetmiş. Almanca bilmiyor. Yukarıda adı geçen tanıklardan 4'ü yeniden sorguya çekilince şunları söylemişlerdir. Mademoiselle L'Espanay'ın cesedini buldukları odanın kapısı içeriden kilitliymiş. Her şey tam bir sessizliğe gömülüymüş. Bir inilti ya da herhangi bir gürültü yokmuş. Kapıyı zorlayıp açtıklarında hiç kimseyle karşılaşmamışlar. Arka odanın da ön odanın da pencereleri kapalıymış. İçeriden sıkıca sürgülüymüş. İki odanın arasındaki kapı da kapalıymış ama kilitli değilmiş. Ön odadan aralığa açılan kapı ise içeriden kilitliymiş. Önde gene 4. katta aralığın başındaki küçük odanın kapısı aralıkmış. Bu oda eski şilte, sandık gibi şeylerle doluymuş. Hepsi çekilmiş, kaldırılmış, aranmış. Evin inceden inceye aranmamış olan tek noktası kalmamış. Bacalar tepeden tırnağa gözden geçirilmiş. 4 katlı olan evin bir de tavan arası varmış. Çatısı dimdikmiş. Ama tavandaki deliğin kapağı sağlamca çiviliymiş. Yıllardır açılmamışa benziyormuş. Kavga edenlerin seslerinin duyulması ile oda kapısının kırılıp açılması arasında geçen zamanı tanıklar pek kestiremiyorlar. Kimisi 3 dakika diyor, kimisi de 5 dakika. Kapı epeyce zor açılmış. Alfonso Garcia, müteahhit, morg sokağında oturduğunu söylüyor. İspanyol. Eve girenlerin arasındaymış. Yukarı çıkmamış. Sinirliymiş. Fazla heyecanlanıp bir sinir buhranına kapılmaktan korkmuş. Kavga eden sesleri duymuş. Hırçın ses bir Fransızınmış. Erkek sesiymiş. Ne söylediğini anlayamamış. Keskin ses ise bir İngilizinmiş. Buna emin. İngilizce bilmiyor. Sesin ahenginden anlamış. Alberto Montani, pastacı, merdiveni ilk çıkanların arasında olduğunu söylüyor. Sesleri duymuş. Hırçın ses bir Fransızınmış. Erkek sesiymiş. Birkaç kelimesini anlamış. Bir şeye engel olmak ister gibiymiş konuşması. Üzgünmüş. Keskin sesin kelimelerini ise hiç anlayamamış. Çok çabuk, kesik kesik konuşuyormuş. Bu sesin bir Rus'a ait olduğunu sanıyor. Öbür tanıkların söylediklerini doğruluyor. Kendisi İtalyan. Hayatında hiç Rus görmemiş. Yeniden sorguya çekilen birkaç tanık, 4. kattaki bacaların hepsinin son derece dar olduğunu, içerisinden bir insanın geçemeyeceğini söylemişlerdir. Bacalar gözden geçirildi demekle temizleme işinde kullanılan silindir biçimindeki fırçaların evin bütün bacalarına sokulup çıkartıldığı anlatılmak istenmiş. Komşular merdivenden yukarı doğru koşarken bir kimsenin onlara görünmeden aşağı inmesini sağlayacak herhangi bir yol, bir arka merdiven yokmuş. Mademoiselle L'Espanay'ın cesedini bacadan çıkarmak için 4-5 kişi bütün güçlerini harcamak zorunda kalmışlar. O kadar sıkışık bir haldeymiş. Paul Dumas, doktor, gün ağırmak üzereyken cesetleri muayene etmeye çağrıldığını söylüyor. İkisi de yukarıdaki odada yatağın üstündeymiş. Genç kızın cesedi yara bere içindeymiş. Bu durumuna bacaya sokulmuş olması neden gösterilebilirmiş. Boğazında sıyrıklar varmış. Çenesinin hemen altındaki derin tırnak izleri parmakların sıkmasıyla oluşmuş mosmor lekeler görülüyormuş. Yüzü korkunç derecede beyazmış. Gözleri yuvalarından dışarı uğramış gibi bir haldeymiş. Dilinin yarısı kopukmuş. Isırılarak koparılmışa benziyormuş. Midesinin üzerinde orasını bir dizin dayanmış olduğunu gösteren büyük bir çürük varmış. Monsieur Dumas'a göre Mademoiselle L'Espanay bir ya da birkaç kişi tarafından boğularak öldürülmüştür. Ananın cesedinde iler tutar yer yokmuş. Sağ bacakla sağ kolun bütün kemikleri kırıkmış. Soldaki incik kemiği ile kaburgalar paramparçaymış. Vücudu baştan aşağı çürüklerle doluymuş, mosmormuş. Doktor bunların nasıl neyle yapıldığını kestirememiş. Ağır bir odun ya da kalın bir demir çubuk, bir sandalye, herhangi büyük, ağır, yara açmadan zedeleyen silahla böyle şeyler yapılabilirmiş. Ama bu aletleri çok güçlü bir insan kullanırsa. Hangi silahlı olursa olsun bir kadın böyle darbeler indiremezmiş. Tanık gördüğü zaman ölünün başı vücudundan ayrıymış. Kafatası da paramparçaymış. Gırtlağını kesen çok keskin bir aletmiş. Ustura olması mümkünmüş. Alexandre Etienne, operatör, Monsieur Dumas ile birlikte cesetleri muayene etmek için çağrılmış. Monsieur Dumas'ın sözlerini ve düşüncelerini doğruluyor. Daha birkaç kişi sorguya çekilmişse de yukarıda okuduklarınızdan başka önemli bir bilgi elde edilememiştir. Bugüne kadar Paris'te bu derece anlaşılmaz, her bakımdan karışık bir cinayet daha işlenmiş değildir. Bunun gerçekten bir cinayet olup olmadığı bile bilinmiyor. Polis tam bir şaşkınlık içindedir. Görülmemiş bir durum karşısındayız. Ortada herhangi bir ipucunun gölgesi bile yoktur. Gazetenin gece baskısında Saint-Roch mahallesinin hala heyecan içinde olduğu, evin yeniden dikkatle araştırıldığı, tanıkların tekrar sorguya çekildikleri ama hiçbir sonuca varılamadığı bildiriliyordu. Son dakikada alınan bir habere göre de Adolphe Le Bon tevkif edilerek cezaevine gönderilmişti. Ama suçu ona yükleyecek yeni bir bilgi, bir ipucu elde edilmiş değildi. Dupin bu olayın gösterdiği gelişmelere karşı büyük bir ilgi duyuyordu. Takındığı tavırdan anlıyordum bunu. Düşüncelerini söylemiyor, konuşmuyordu. Le Bon'un cezaevine gönderildiğini okuyunca bana cinayetler için ne düşündüğümü sordu. Bütün Paris gibi ben de bunun anlaşılmaz, içinden çıkılmaz bir olay olduğunu kabul ediyordum. Cinayeti işleyenin izini ele geçirmeye yarayacak herhangi bir çare göremiyordum. Öyle bir çare bulunup bulunamayacağını dedi Dupin. Bu sorgu taslağına dayanarak söylemeye kalkarsak yanılırız. Becerikliliği ile ün salmış olan Paris polisi sadece kurnazdır, o kadar. İçinde bulundukları an neyi gerektirirse onu yaparlar. Doğru dürüst bir yöntemleri yoktur. Bir sürü önlem alırlar ama çoğu zaman bunlar amaçtan öylesine uzak şeylerdir ki insan Monsieur Jourdain'in müziği iyi duymak için sabahlığını istemesini hatırlar. Sık sık herkesi şaşırtan sonuçlar elde ederler ama bütün başarılarını çalışkanlıklarına, hareketliliklerine borçludurlar. Bu gibi niteliklerin çözemeyeceği bir durumla karşılaştılar mı planları hep boşa gider. Vidocq örnekse iyi tahmin yürüten, tuttuğunu sonuna kadar götüren bir adamdı. Ama düşüncesi gereken eğitimi görmemişti. Araştırmalarının ateşliliği yüzünden durmadan yanılırdı. Her şeye çok yakından bakması görüşlerinin darlaşmasına neden oluyordu. Bir iki noktayı olan açıklığıyla görür ama bunu elde etmek için bütünü gözden kaçırırdı. Gereğinden fazla derine inerdi. Gerçek her zaman bir kuyunun dibinde değildir. Daha önemli bilgi alanlarına bakıyorum da onun hep yüzeyde olduğuna inanıyorum. Biz onu vadilerin derinliklerinde ararız. O ise dağların tepesindedir. Bu gibi yanılmalara neden nasıl düşüldüğünü anlamak isteyenler gök cisimlerini seyretsinler. Bir yıldıza şöyle bir bakıp geçmek, yan gözle bakmak, retinanın kıyılarına aksetmesini sağlayacağı için kıyıları hafif ışıklara karşı ortasından daha duyarlıdır. O yıldızı iyice görmek demektir. Parıltısını tam olarak tatmak demektir. Bakışlarımızı doğrudan doğruya onun üzerine çevirdik mi donuklaşıverir. Gerçi bu durumda göze daha çok ışık gelir ama öbür durumda tertemiz bir kavrayış gücü vardır. Yersiz bir derinlik düşünceyi karıştırır, zayıflatır. Bir noktaya toplanmış, devamlı, dümdüz bir dikkatle bakarsanız çoban yıldızı bile gökyüzünden silinip yok olabilir. Bu cinayetlere gelince bir karara varmadan önce kendimiz bazı incelemelere girişelim. Böyle bir araştırma insanı epeyce eğlendirir. Bu kelimeyi kullanması tuhafıma gitmişti ama sesimi çıkarmadım. Üstelik Le Bon'un bana bir işte yardımı dokunmuştu. Ben de ona yardım etmek isterim. Gidip kendi gözlerimizle bir görelim şunu. Emniyet müdürü G. tanıdığımdır. Gerekli izni almak için zorluk çekeceğimi sanmıyorum. İzin alındı. Hemen morg sokağına gittik. Richelieu Caddesi ile Saint-Roch Caddesi'ni birleştiren karanlık ara sokaklardan biriydi. Bizim oturduğumuz yerden epeyce uzak olduğu için oraya ancak akşam üzerine doğru vardık. Evi kolayca bulduk. Çünkü yolun karşı kıyısında önüne geçilmez bir merakla kapalı pancurlara bakmakta olan birçok insan vardı. Önündeki küçük giriş avlusu onun bir kıyısındaki kutu gibi sürgülü pencereli kapıcı odası ile bildiğimiz Paris evlerindendi. İçeri girmeyip yol boyunca yürüdük. Bir yan sokağa saptık. Sonra bir daha saptık. Evin arkasına geldik. Bu arada Dupin evi olduğu kadar çevresindeki şeyleri de nedenini bir türlü kestiremediğim aşırı bir dikkatle inceden inceye gözden geçiriyordu. Geri dönüp ön kapıya gittik. Zili çaldık. İzin kağıtlarımızı göstererek içeri girdik. Dördüncü kata Mademoiselle Lespanay'ın bacasında bulunmuş olduğu odaya çıktık. Cesetlerin ikisi de oradaydı.